Ayrım 34. Yalancı Tanıklar Kahvesi Vedat Türkeli. Sayfa 339. 4. Bölüm. 1. Sabah erken saatte terminalde otobüsten inip taksiye bindiğinde günlerin bezginliği tüm ağırlığıyla üstüne çökmüş gibi oldu Muhsin'in. Ramazan sabahının sessizliğindeki kentin boş sokaklarından geçip eve gelince durulmuştu biraz. Kapıyı uzunca bir aradan sonra Necibe açtı. Elinde valiziyle karşısında Muhsin'i görünce aptalsı dikilip kaldı bir. ''Merhaba Necibe.'' Muhsin'in uzattığı valizi alırken toparladı kendini. ''Hoş geldiniz Muhsin Bey.'' ''Annemler yok mu?'' ''Hepsi uyup duru. Sahurdan sonra yattılar.'' ''Kimseyi uyandırma. Hemen yatacağım ben de. Odama bir bak. Duş yapacağım.'' Yukarı odasına çıkıp soyundu. Yandaki duşa girdi. Çıktığında odası bekliyordu. Uzandı yatağa. Uyudu. Kim bilir kaç saat sonra uyandığında annesi karşı koltukta oturmuştu. Gözleri ondaydı. Gözlerini açtığını görünce kaygılı bir sevinçle kalkıp geldi hemen. Eğilip yanaklarından öptü. ''Muhsin'im, hoş geldin yavrum. Dünyalar benim oldu. Hasta musta değilsin ye oğlum.'' Kalkıp oturdu yatağına. ''Hoş bulduk.'' dedi. Duralayıp baktı annesine. ''Hasta olmayayım diye geldim.'' Gene bir duraksayıp aldı. ''Bak anacığım, kafamı dinlemek için geldim buraya.'' ''Dinlenene kadar kalacağım. Lütfen beni kimse tedirgin etmesin. Senden başka kimseyi görmek istemiyorum. Yemeğimi de burada, balkonda yiyeceğim. Siz oruçlusunuz. Biliyorsun ben tutmuyorum. Böyle kalmama katlanırsanız bir süre kalacağım. Olmaz derseniz çıkar bir cehenneme giderim.'' Gözleri doldu Remziye Hanım'ın. ''Ona söz Muhsin'im, kim olmaz diyebiliyorsa, sen bu evin sahibisin oğlum. İstemem dep durursan ben de gimep durum odana.'' Kalkıp annesini kucaklayınca Remziye Hanım ağlayarak yanaklarından bir kez daha öpüp göğsüne bastırdı Muhsin'i. ''Oğlum, Muhsin'im, söyle derdin neyse. Senin için yapmayacağımız şey yok bizim.'' ''Sağ ol anacığım, benim derdimi benden başka kimse çözemez. Beni kendime bırakın yeter.'' Evde yaşam böyle başladı. Ramazan olması işi kolaylaştırmıştı. Sabah kalktığında herkes uyuyordu. Uyur uyanık balkona hazırladığı sabah kahvaltısından sonra Necibe de yatıyor, ev yeniden sessizliğe bürünüyordu. Uzunca süre kalıyordu balkonda. Aşağıda yemyeşil orman, karşıda ipek mavisi denizli balkonda uzun uzun kendi iç dünyasıyla yüzleşmenin en uygun ortamına kavuşmuş gibiydi. Deniz çantasını alıp kıyıya iniyordu sıkılınca. Öğlende döndü mü de babası gitmiş oluyordu. Annesi ya mutfakta oluyor ya da bilmem neredeki mukabeleye, toplu Kur'an okumasına gidiyordu. Yemekten sonra biraz yatıp akşama doğru gene denize gidiyordu o da. Ramazan olduğu için bir iki çoluk çocuktan başka kimseler yoktu denizde. Gün boyu en az 2 saat yüzüyordu boncuklu koyda. Kumlara uzanıyor, giyinip biraz gerideki çamın altına çekilince, sırtı ağaca dayalı gözleri hemen önündeki, ara sıra uçan balıkların göründüğü, kıpırtılı denizde, gerilerdeki yaşantısına dalıp gidiyordu yeniden. Salih'in gözleri önünde öldürülmesi eksenindeydi. Kafasında döne döne akıp giden tüm geçmiş olaylar, unutmamaktı sorun. Katiller iş başındaydı, unutturmuyorlardı. Devrimci yola birlikte atıldıkları o pırıl pırıl, dev yürekli kardeşini unutturmuyorlardı. Kafasına, yüreğine kök salmış, bilinç dünyasının alçak gönüllü, dürüstlük anıtıydı o. O ağır acıdan biraz önce, birlikte gittikleri yapı alanında, barakada işçilerle yaşadığı 3 saate yakın sürede yaşamına silinmez damgasını vurmuş, en mutlu olayda unutturmuyordu acısını. Araya ıvır zıvır ne girerse girsin, yeri onların arasındaydı. Ankara'dan ayrılırken Hamza'yı aramıştı. İstanbul'daki sendikadan Anadolu'daydı Hamza. Ramazanları sordu. Bilmiyorlardı. Kim arıyordu? Adını verince kapattılar telefonu. Yıldırıcı, bezdirici olan buydu. Sığınır gibi Nahide'yi aramaktan vazgeçmişti. Daha çok bunalacaktı şimdi. Öteki olup bitenlerin hepsi ya kendiliğinden çözülüp gidecek ya da bir biçimde çözülebilir şeylerdi. Kolunu kanadını kıran işçilerin arasına doğrudan sokulamamasıydı. Bir siyasal örgütün çevresindeki bilinç diye bir iki şey belirtilmiş sınırlı sayıda işçiler değil, işçilerin kalabalık örgütleriydi aradığı. Duygusal bir şeydi belki ama böyleydi. Cezaevinde birlikte oldukları bir iki işçi yetmemişti. Dediği yalan mıydı emmioğlunun? Siz ne işçiyi tanıyorsunuz ne köylüyü? Tanıyorlar mıydı? Tepeden bakıp bağırıp çağırıyorlardı. Bıkmıştı. Şimdi bu yalnız günlerinde asıl sorun ülkeye ağır bulutların çöküp halkı iyice sindirdiği rezil ortamda doğru çizgiyi çizmekti. Git dedin, geldik. İşte buradayız sevgili Nedim hocam. Bakalım ne gelecek elimizden. Kıyıda yüzdüğü bir gün tanıdı balıkçı Niyazi'yi. Yakınından geçiyordu teknesiyle. Balık var mı? Dedi. Dümeni kırıp yaklaştı denizdeki Muhsin'e. Ramazan Şinci, balığa az çıkıp durup Muhsin abem, dedi. Hoş gelmişsin. Tanıyordu. Yok, tanımayacaktı koskoca ağayı. Ağasının da canım balık istemişti. Yarın sabah çıkıp durum seni üçün. Beni de alır mısın? Gün ağamadan kalkıp durun mu? Çıkarız. Adın ne senin? Niyazi'ydi. Böyle başladı yakınlıkları. Haftada bir iki balığa çıkıyorlardı birlikte. 19'unda az konuşan, ince uzun boylu, sarışın bir oğlandı Niyazi. Geçmiş düğün günlerinden duymuştu Muhsin'i. İlk çıktıkları gün Orfoz, Sarıgöz, kaya levrekleri almışlardı sabahın köründe attıkları ağlardan. Serindi sabah karanlığı, biraz da uykusuz kalıyordu ya, dinlendiriciydi. Çıkan balıkların tümünün parasını veriyor, birkaçını alıp kalanını Niyazi'ye bırakıyordu. İlk günü yadırgamış, diretecek olmuştu. Muhsin kesin davranınca karşı çıkmamıştı bir daha da. Evet Nedim hocam, unutmuş değilim dediğini. Filantropi ile düzelmez bu dünya. Gönlüme iyi geliyor ne yapayım ki? Hocadan ilk duyduğunda soramamış, iyilikçilik anlamını Fransızca sözlükten öğrenmişti filantropinin. Kuşkusuz doğruydu da, tulukçuların parasını küçük ölçüde de olsa bir yoksulla paylaşıyordu hiç değilse. Ağustos ortalarına doğru düzelmişti epeyi, daha iyi duyumsuyordu kendini. Remziye Hanım hiç aksatmamıştı verdiği sözü. Kimseye tedirginlik vermemişti. Telefonla arayan olursa burada olduğunu söylemeyecekti, söylememiş. Necibe'yi de uyarmıştı. Kente hiç çıkmamıştı Muhsin. Odasında kitap okuyup annesinin her sabah getirttiği gazetelere bakıyordu. Olaylar kesilmişti. Ürkek beklenti içindeydi ülke. Haftada bir iki Niyazi ile balığa çıkarak denizde geçiriyordu günlerini. Bol bol da uyuyordu. Bir kez Rıza'nın aradığını söylemişti annesi. Gelince söylersiniz deyip Fide'nin telefon numarasını bırakmıştı. Açtı bir akşam. Ankara'da ona bıraktığı çatıdaki eve yerleşmiş. Telefonu da taktırmıştı Rıza. Borçlulukla sevinçliydi. Onu da uyarmıştı. Burada olduğunu sorarsa Nedim Hoca'dan başka kimseye söylememesi için. Rüştülere uğramıştı ayrılmadan iş yerinde. Emmioğlu sevinmişti. Yeni iş bağlantısı olanağı çıkmıştı. Peynirdi, zeytindi, yağdı, ne varsa göndersindi oradan. Acılı gülümsemişti Muhsin. Tamam, ne için gidiyordu ki o da? Rüştü de gülüyordu bıyık altı. İyiydi, hoştu da, sürekli çekilir herif değildi bu Emmioğlu. Sedef'e söylemişti gittiğini telefonda. Bayramdan sonra arayacaktı o da. İstanbul'a gel derse dayanamam korkusuyla Nahide'yi aramamıştı. Pişman değildi. Bu tür çekiciliklere kendini kaptırdın mı, çirkin düzenin cicili mama tuzağına düştün gitti. Dipdiri doğada, hepsinden uzakta olmak ne güzeldi. Önce kendi arınmadan hiçbir şeyi yerli yerine koymak olası değildi. Sabahın o pırıl pırıl saatinde balıktan dönerlerken üzgün, suskundu Niyazi bir gün. Ne o Niyazi kaptan? Kaptan diyordu Niyazi'ye, bir şeye sıkılmışsın sen. Kısa bir suskunluktan sonra aldı. Dün mübarek Ramazan günü, kuşçular imamının yolunu kesmişle Oğuz bu çocukları. Bir iki de vurmuşlar kafasına gözüne. Kimmiş bunlar? Sağlıkçı Mahir diye bir puşt varmış başlarında. Çeteymiş bunlar. Adama kara çalmışlar oruç yiyor diye. Herkes bilip durmuş. Ramazan'da orucundaymış hoca. Büyüklük edip davacı olmamış karakolda. Allah'a havale etmiş itleri. Bu akşam teravide ne olacakmış bakalım? Sen teraviye gidiyor musun? Bu akşam gideceğim. Ben de geleyim mi? İnanamamış gibi bakıyordu. Gelip durun mu abem? Niye gelmeyeyim? Sevinmişti Niyazi. Bu akşam teravide ne olacağını o da merak etmişti. Bir de teravih namazında bulunalım bakalım. İçkili de değiliz. Neyin çetesi bunlar? Ne bilem abem. Bir değnek kudula bu oda. Komünistlikten mücadele. Onu bunu koktup duğla. Bir göğsü gıllıya çatmadılar daha. Neymiş bu komünistlik kaptan? Gağlağını diyorla ye, kim öz gağsını başkasına siktirip duru, yalan deyip duru pezimekle. Bir kahkaha attı Muhsin. Niyazi kızarmıştı. Kusura bakma abem, biz kaba konuşup duruk. Tek kusurun bu olsun Niyazi. Abdest almayı bile düşündü evde. Tam olsundu bari. İftarda konuklar vardı aşağıdaki salonda. Çıkıp gidecekti bir an önce. Yoksa gidip avludaki şadırvanda mı alsaydı abdesti? Gösteriş olacaktı iyice, vazgeçti. Abdestsiz namaz kılan ilk ben değilimdir. Denizden döndüğümüzde duş yaptık. Benden temiz kaç kişi vardır orada? Kuşçular camisinin avlusunda bekler buldu Niyazi'yi. Girdiler hemen. Kalabalıktı cemaat. Yukarıdaki kadınlar bölümünden uğultu geliyordu. Gerilerde bir yerlere sokulup oturdular. Ağırdan kâmet aldı müezzin, yatsı farzına başladılar. Namazı bilirdi ya, gözünü gene de yanındakilerden ayırmamıştı. Teravih de iyice sıkışıktı. Kapıdan taşanları da almak için dağınık, eğri safları iki yanlarına bırakarak düzenlemeye çalıştılar önce. Emmioğlu'nun şaklabanlığına takılacaktı, attı kafasından. Soğuk bir saygısızlıktı. Şu insanların duygu gönül birliğiyle dayanışması görmezden gelinecek, önemi yok sanacak bir olay mıydı? İmam 20 rekat namazı çabuk çabuk kıldırıp duaya oturdu. Arkalardan pek görülmüyordu. Bir ara şakağına uzanan ak bir bantla gençten biri şöyle bir çarptı gözüne. Sesi gür, genç bir sesti. Dua bitince başmaklıktan pabuçlarını alıp Niyazi ile hemen çıktılar avluya. Şadırvanın kıyısında bir kıyıya çekilip hocayı beklediler. Kadınlar fiskoslarla ağırdan gitmişler, camiden çıkan erkek kalabalığı kalmıştı avluda. Sonunda geldi imam. Gençten, uzuna yakın orta boylu, buğdaysı yüzlü, saçları arkaya taralı biriydi. Kalabalığı görünce çekingence duraladı. Alnında, çenesi altında akbantlar vardı. Bekleyenler hemen sokulup elini sıkmaya başladılar. Geçmiş olsun diyorlardı. Şaşkınlıkla değişmiş, duygulanmıştı imam. Eğilerek sıkıyordu uzanan elleri. Bir iki genç elini öpmek istedi. Estağfurullah deyip çekti hemen. Niyazi de gidip sıktı elini. Muhsin bakıyordu uzaktan. Orta yaşlı biri uzanıp kucakladı imamı. ''Bu kent itin kopuğun değil hocam'' dedi. ''Biz sizi biliyoruz.'' ''Allah onları da ıslah etsin'' dedi hoca duygulu bir ağırbaşlılıkla. Olay konuşma etkilemişti Muhsin'i. Gidip o da sıktı elini imamın. Avludaki kalabalıktan ayrıldılar Niyazi ile. Sokakta yürüyorlardı. ''Hinci bütün gavelede başlap durula. Tulukçulağın Muhsin Bey imamın elini sıktı.'' İnanmazlıkla baktı Muhsin. ''Tanıdılar mı beni?'' Niyazi de şaşırmış gibi döndü. ''Şaka mı deptun abem? Şakası olur mu bu işin?'' Necibe'den başka kimse yoktu evde. Teravih'den dönmemişlerdi. Bir kahvede oturmalarını istemişti Niyazi. Tam da günüydü hani. Evde işi vardı Muhsin'in. Odasına çıkıp balkona geçti. Işıkları söndürmüştü. Yerleşti koltuğa. Pırıldayan, akıl almaz sayıda yıldızın delik deşik ettiği karanlık göğe dikti gözlerini. Ağustos'tu. Bir yıldız kaydı kıvılcım çizgisi çekerek. Cırcır böcekleri kara sessizliğe baş kaldırmış gibiydiler. Yumdu gözlerini. Nahide'yi gördü bir ara. Uyudu. Bire doğru uyandığında oradaydı Nahide. Oruç tutmuş mudur? Süleymaniyeli. Başka nasıl mutlu olacak o evde? Günahına günah mı katsın? Kalkıp yatağına geçti. Sıcaktı. Uyku tutmadı uzun saatler. Kemal Türkler sarsıntısıyla ötelediği Nahide sırasını kolluyor gibiydi çevresinde. Kollasın bakalım. Yeniden kanamaya yüz tutmuş Salih'in derinlerdeki acısı yeni yeni çekiliyordu yerine. Günlerdir olay duyulmayan ülkede ne getireceği bilinmeyen ürkütücü bir sessizlik egemendi. Ortalık ışıyordu daldığında. Geç uyandı. Kahvaltı edip denize inmesi 11'i bulmuştu. Kumlara uzandı. Biraz sonra doğruldu. Kalkıp denize gidecekti ki Niyazi göründü. Bir şeyler taşıyor bu. Gelip selamla çömeldi yanına. ''Böğün geç kaldın abem. Gece sıcakta uyunmuyor. Ne dersin? Yarın balığa çıkalım mı?'' ''Sen bilip durun abem. Sen bu saatte eniştende olurdun.'' Marangoz eniştesinin orada çalışıyordu balığa çıkmamışsa. Duraladı bir. ''Kızdı beni eniştem.'' ''Hayrola ne yaptın ki?'' Akşam gavede atışıp duğula bu imam dalgasına. Ben de bir iki diviydim. Başa bela mı arayıp durun? Dep durdu Ahşem'den. Ben de gitmedin boğun. Kısa bir suskunluk geçti. Kimmiş bu atışanlar? Bir iki itva. Sağlıkçıya köpeklik edip durula. Kısa bir sallantıdan sonra. Bir de sizin kaba göt Ali. Gülerek baktı Muhsin. Kimmiş o? Niyazi de güldü. Siz de çalışıp duru ye Pelvan Ali. Somun pelvanı. Biz ona gaba göd Ali dep duruk. Güldü gene Muhsin. Oğlanın yazgısı kıçla tanımlanmak. Göt öpeğe Ali, gaba göt Ali. Peki ne yapıyor o? Hiç, ne yapacakle? Yüeksizliği go okutup durula. Dernekten mi pehlivan? O da onların içinde. Kızgınca güldü Muhsin. Ben onun ağzına sıçarım. Hadi ben dalayım. Balığa çıkıp durun mu abem? Bilmem, daha yeni yedik. Sen bilip durun. Yarın konuşuruz. Birkaç adım atıp bıraktı kendini sulara. Öğle yemeğine dönünce annesini bekler buldu bahçedeki tentenin altında. Mutlu bir gülümseyişle bakıyordu. Muhsin'im, acık oturun mu? Anlamıştı teravihi soracağını. Hemen başladı Remziye Hanım. Dünyala, onların olmuştu. Hacı babası Gıyasettin Bey'e. Gerisini pek dinlemedi. Bu aşem de gidecek miydi? Bilmiyorum anacığım dedi. Çok yorgunum. Hele bir kendime geleyim. Çıktı yukarı. Annesi hayır dualar ediyordu arkasından. İyi işte, bunları sevindirmişiz. Akşamüstü inmedi denize o gün. Aynaya bakmıştı duştan çıkınca. İyi yanmıştı. Çok iyi duyumsuyordu kendini. Yeterince dinlenmişti. İngilizceye ağırlık verecekti artık. İngilizce öğretecek kitaplar, sözlükler almıştı gelirken. Yemekten kalkınca çıkartıp pencere yanındaki küçük masaya koydu hepsini. Tek tek elinden geçirmeye başladı. İyi bir İngilizce öğretmeni var mıydı burada? Ders almadan güçtü bu iş. Kente de çıkacaktı. Nazım da diyor, düşünmek değiştirmez hayatı. Acılar içinde umarsız kıvranıp durmak düşünmek mi? Kapat o işi şimdilik. Başka yolu mu var? Liselerde okutulan esintiyellerden başladı o gün. Gece geç saatlere dek çalıştı. Ertesi sabah uğramadı Niyazi. Enişte ile barıştılar demek. Denizden döner dönmez bir şeyler yiyip çalışmaya oturuyordu o da. Tasarladıklarının ilk adımını atmış sayılırdı. İçinde dolanmaya başlayan iyimserlik, iki gün sonra sabah denize inince sol kolu askıda Niyazi'yi görene kadar sürdü. Kolu alçıya alınmıştı, kaşında çenesinde bantlar vardı Niyazi'nin. Şaşalamıştı Muhsin. Kaza mı? Ne oldu Niyazi? Kaygılı bir merakla bakıyordu Muhsin. Niyazi gelip çömeldi yanına. Oldu bir şeyle. Evet, olmuştu bir şeyler. Kaza maza değildi. İki gece önce evin sokağında saldırmışlar. Üç kişiymişler. Kim bunlar, tanımadın mı? Çok kanıktı abem. Çıkamadım. Muştayla vurdular koluma. Düştüm birden. Ezik, ürkmüş görünmüyordu Niyazi. Çok kızgındı yalnız. Sen kızmadın mı? Hangi gün kızgın değilim ki? Küçümsenecek belirtiler değil bunlar. Kim olabilir dersin kaptan? Dalaş malaş kimseyle? Şöyle bir baktı. B.B. Mustafa da gaba göt vardı o gün. Muhsin abem, ağzına sıçıp durun ben onun, dep duru dedim. Yüzü kağıt gibi oldu puştun. Acılıkla gülümsedi Muhsin. Daha ne olacaktı? Arı kovanına çomak sokmuşun demek. Ağzına sağlık, iyi etmişin. Kolunda çatlak varmış. 10 günde geçer demiş hastanede doktor. Şiş varmış bir iki yerinde. Epey şey değişmiş buralarda demek. Yüzmeyi kısa kesip eve döndü. Evde bütün gün bu olay dönüp durdu kafasında. Söğüp saydık ya, bu pehlivan Ali'yi ne yapacağız? Şoför Emin de yok ortalıkta. Annemle mi konuşsam? Ne diyeceğim, atın bu herifi mi? O da ters. Hacı Fahri hiç yanaşmaz. Neşati'yi çağırayım en iyisi. İyice sıkılmaya başlamıştı gene. Nelerle uğraşıyoruz? Ne yapacaktın burada? İşçi yığınlarını mı örgütleyecektin? Faşist itler kol geziyor kasabada. Sen hiç beğenmiyorsun. Kente indi akşama doğru. Bildiği sokaklarda kimselere takılmamak için sağı solu kollayarak Berber Mustafa'ya gitti. Kapıda Muhsin'i görünce elinde tarak makas, koltukta tıraş ettiği adama söylediği yarım kaldı ağzında. Şaşkınca duraladı. Hemen ayna önüne bıraktı elindekileri. ''Vay abem!'' diye kollarını açıp boynuna sarıldı Muhsin'in. Ne yapacağını şaşırmış gibiydi. ''Sırada kimse var mı?'' ''Yok abem, aha bitti bu da.'' 34. ayrımın sonu, sayfa 348.